Türkiye'nin 100 yıllık sorunu. Anadolu Türk kimliğinin Orta Asya topraklarında doğmuş Oğuzlardan Selçuklu'ya, Osmanlı ve en son Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar uzanan zorlu süreçlerden geçmiş gururlu ve köklü bir tarihi vardır. Asya'da doğduk, bir yanda Moğollar, bir yanda Persler, bir yanda Araplar, Bizans'ı yenip Anadolu'ya girdik ve burayı yurt edindik. 10. yüzyılda Türk toplulukları İslam dinini kabul etmişlerdi. Türk ve İslam sentezi bir ulus olduk. Dünyanın merkezini İstanbul'a aldık. İslam halifeliği unvanını aldık. Asya, Afrika, Orta Doğu derken sınırlarımız Avrupa'ya kadar dayandı. Yükseldikçe yükseldik ama her çıkışın bir düşüşü de vardı. 19. yüzyıla geldiğimizde dünya değişirken biz bu değişikliklere ayak uyduramadık. Sonunda dağıldık ve başladığımız yerde Anadolu'da kaldık. Türk kimliğini, İslam kimliğini, Osmanlı dönemini, saltanatı, hilafeti ve halifelik anlayışını, Mustafa Kemal ve öncesini, laikliği, modern hukuk düzenini, şeriatı ve şeriat hükümlerini anlamadan, kavramadan ve doğru tespitlerde bulunmadan birlik olamayacağımızı düşünüyorum. Bu yüzden Türklerin geçirdiği süreçleri Osmanlı'nın son döneminden başlayarak Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen süreyi kısaca anlamak en doğrusu olacaktır. Çünkü buradaki kavramları anlamadan, kavramadan sürekli kavga ediyoruz, çatışıyoruz ve sonuçta hep kaybediyoruz. 1800'lü yıllarda Avrupa'da yaşanan aydınlanma çağı sonunda dünya ülkelerinin yönetim şekilleri değişmeye başlamıştı. Bunun sonucunda 1839'da Abdülmecit döneminde Tanzimat Fermanı ile Türk tarihinde batılılaşma hareketi başlıyor. 1856 Islahat Fermanı ile köklü değişiklikler devam ediyor. 1876 yılına kadar mutlak monarşi ile yönetilen Osmanlı Devleti birinci meşrutiyet ile anayasal sisteme geçiyor. Padişahın yetkileri kısıtlanıyor. 1908 yılında ikinci meşrutiyet ihtilal ile meclis yetkisi eline alıyor. 1878 Rus Harbi ile başlayan süreçte 1912 yılında Balkan Savaşları ile Osmanlı Balkanlardaki topraklarını aynı tarihlerde Arap ayaklanmaları ile Arap topraklarını kaybediyordu. Hemen ardından 1915-1918 yılları arasında Birinci Dünya Savaşı imparatorluğun çöküşünü hızlandırıyordu. Ekonomi dışa bağımlı, enflasyon yüksek, halk yorgun, siyasi karışıklık devam ediyor. 1919-1922 Türkiye Kurtuluş Savaşı. Dünyaya kök söktüren koca devletimiz son 50 yılda çöktükçe çöktü ve elinde kalan son toprağı Anadolu'yu savunur hale geldi. Böylece Türkler için milli mücadele dönemi başlıyor ve Mustafa Kemal ortaya çıkıyor. Ülke bir yandan kurtuluş mücadelesi verirken devlet karışıklık içinde darbeler oluyor. Bir yanda İslamcı cemaatler yönetimi ele geçirmeye çalışıyor. Bir yanda yabancılar ile işbirliği yapan hükümet üyeleri. 1920 tarihinde meclis kuruluyor. 1922'de kabul edilen bir kanunla halifelik ve saltanat birbirinden ayrılıp saltanat kaldırılıyor. 1923'te anayasa değişikliğiyle devletin yönetim şekli hanedanlıktan cumhuriyet, ülkenin adı Osmanlı Devleti yerine Türkiye Cumhuriyeti olarak değiştiriliyor. Hukuk devleti, laiklik ve şeriat hukuku. Saltanat, halifelik ve şeriat neden kaldırıldı? Tüm dünyada tek kişilik hanedanlık sistemleri son bulmaya başlamıştı. Mustafa Kemal daha doğmadan önce birinci meşrutiyet ile bunun ilk adımları atılmıştı. Saltanat bir şekilde son bulacaktı. Türkiye Cumhuriyeti kurularak yetki halka verilmiş oldu. Osmanlı İmparatorluğu, Osman'ın aile devleti anlamına geliyordu. Türk ulusundan geldiğimiz için ülkenin adı da Türklerin ülkesi adına gelen Türkiye olarak değiştirildi. Dört halife döneminden sonra halifelik bilgili, Kur'an ehli, erdemli kişilerden değil de saltanat gibi babadan oğula geçmeye başlamıştı. Padişah unvanı devlet işlerini, halifelik unvanı ise din işlerini temsil ediyordu. O günün şartlarında şeriat hükümleri uygulanıyordu ve halifeliğin ile padişahlığın aynı kişi üzerinde toplanması sakıncalar yaratıyordu. Hilafetin kaldırılması ile bu ikileme bir son verilmek istenmişti. Aslında saltanatın kaldırılması ile din ile devlet işleri zaten ayrılmıştı. Bu durum somut olarak laiklik olarak adlandırılmaya başlandı. Şeriat hukuku yalnızca bir inancın ve kültürün kurallarına dayandığı için İslam'ın adalet, hoşgörü ve eşitlik ilkelerine zıttır. Farklı dünya görüşlerine, dini inanışlara, geleneklere, kültürlere, değerlere sahip olan insanlar ancak hukuk kuralları çerçevesinde birlikte yaşayabilirler. Hukuk devleti, dini inanışlara karşı bir duruş değil, tüm inanışlara eşit mesafeli bir yaklaşım sergiler. Devletin dini olmaz, insanların dini olur. Fakat bu kural ülkemizde yanlış uygulanmıştır. Laik düzenlerde şeriat hükümlerinin değil, hukuk kurallarının üstünlüğü vardır. Ve hukuk düzeninde her inanç, her kültür, her değer özgürce yaşayabilir. İslam'ın hak, adalet, eşitlik hükümleri, ahlak ilkeleri devlet idare sürecinde kullanılabilir. İslam'ın temel üç unsuru vardır: İman, ibadet ve ahlak. Dinin yanlışlar ile şeriat hükümleri birbirine karıştırılmamalıdır. Şeriat demek imanla, yaptıklarımızla, ibadetle, ahlaklı olmakla başlar. İman ve ibadet bireyin kendisini, ahlak ise hem kendisini hem de toplumun kalanını ilgilendirir. Şeriat illaki ülkeyi İslam kanunlarına göre idare etmek anlamına gelmez. Fazla yemeğini komşun ile paylaştın, şeriat odur. Başkasının malına göz dikmedin, şeriat odur. Kendini kimseden büyük görmedin, işte şeriat odur. Alnını secdeye sürdün, işte şeriat odur. Şeriat illa tesettür, takke, sakal değildir. Şeriat ve laikliği sürekli kavga ettirmenin de anlamı yoktur. İslam halifeliği ve hilafet. Erdemli kişiler mi halife olmalı, yoksa halifelik babadan oğula mı geçmeli? İslam halifeliği, Hz. Muhammed'den sonra kurulan İslam devletinin lideri ya da temsilcisinin taşıdığı bir ünvandı. Dört halife döneminde İslam devletinin idaresi, yani halifelik döneminde önde gelenlerin seçimiyle erdemli ve ahlaklı olana veriliyordu. Dört halife döneminden sonra şekil değişmiş, İslam halifeliği ile hükümdarlık birbirine bağlanmış ve seçim yerine babadan oğula geçmeye başlamıştı. Yani dine, ilme ve ahlaka ne kadar hakim olduğuna bakılmaksızın hükümdar olan İslam halifesi oluyordu. Böylece halifelik yüce bir makam olmaktan uzaklaşıyor, yani din ile siyaset, din ile devlet işleri birbirine karıştırılıyordu. Bu durum inanç ve idari düzende ikilik yaratıyordu. Hz. Muhammed'in oğulları olmuştu fakat küçük yaşta ölmüşlerdi. Hilafetin peygamberlerden oğullarına geçmesi belki Allah tarafından engellenmişti. Yoksa Hz. Muhammed'in bir oğlu olsa belki İslam halifeliğini o üstlenecekti. Dört halife döneminden sonra da peygamberin torunları hilafet üzerinde hak talep etmişlerdi fakat kanlı şekilde engellenmişti ya da kader buna izin vermemişti. Acaba Yaradan burada bize görevleri işin ehline, ilim ve irfan sahibine verin, halifelik babadan oğula geçmesin mi demek istemişti? Cumhuriyet dönemiyle Türkiye bu yanlış gidişata bir son vermiştir. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayırma terimi de tam olarak buradan gelmektedir. Türk İslam sentezi olarak Türkiye. Cumhuriyet kurulmuş, saltanat ve halifelik kaldırılmış, laiklik getirilmiştir. Bazı uygulama hataları olmuştur fakat kimsenin unutmaması gerekir ki tüm bunlar Türkleri İslam dininden uzaklaştırmak için yapılmamıştır, yapılamaz da. Türkler İslam inancını ve özünü sahiplenmiş bir millettir. Bayrağımızdaki ay yıldız, İstiklal Marşımızdaki iman dolu sözler varken laiklik kavramını din ve İslam düşmanlığı olarak düşünmemek gerekir. Bunun yanında Türkiye Cumhuriyeti inanan, inanmayan herkesin vatanıdır. Dönemin şartlarında zamanın hilafet anlayışı ve bazı dini cemaatler menfaatleri için yabancılar ile işbirliği yapıp İslam zırhına sığınarak ülkeyi felakete sürüklerken Mustafa Kemal ülkenin yok oluşunu dirilişe çevirmiş kahramanlardan biridir. 100 yıl önceyi bir yana bırakalım, Gülen cemaati dini kullanarak devleti çökertmeye kalkıştığı darbe girişimini düşününce Atatürk'ün o zaman ne ile mücadele ettiğini çok daha iyi anlayabiliriz. Şimdi soruyorum size, Cumhuriyet'in ilanından 100 yıl geçmiş, biz dinimizi mi kaybettik? Gülen cemaati dini kullanarak darbe yapmaya çalıştı, biz dinden mi soğuduk?